köprüsü kurumlarımız. Hazırlayan ve sunan Gökçen Dursun ve Hatice Uysal.
Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Gönül Köprüsü Kurumlarımız programından sesimizin soluğumuzun ulaştığı dünyanın dört bir yanından bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize selam, saygı ve muhabbetlerimizi iletiyoruz. Mikrofonlarda ben Gökçen Dursun.
Ve ben Hatice Uysal.
Kumanda masamızda İsmail Velioğlu ve yapımcımız Gökhan Akkaya ile birlikte tüm dinleyicilerimizi selamlıyoruz.
Evet değerli dinleyenler, bugün yine Gönül Köprüsü Kurumlarımız programında sizlerle birlikteyiz. Türkiye'nin dünyaya açılan kapılarını sizlerle birlikte ele almaya devam edeceğiz. Yurt dışında yardım çalışmalarında bulunan kurumlarımızın çalışmalarını sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Evet bugün bu yardımlar neden yapılmalı, ne için yapılıyor, bunun sebeplerine biraz değinmeye çalışacağız. Ve altta yatan etmenlerden bir tanesi mülteciler ve göç olgusuna vurgu yapmaya çalışacağız sevgili dinleyiciler. Özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana dünyada en büyük insanlık dramı yaşanmakta. Gerek komşu ülkelerimizde gerek dünyanın farklı bölgelerinde. Bunun altta yatan sebepleri nedir? Bugün biraz buna değinmeye çalışacağız. Evet en yakın coğrafyamız Orta Doğu. Orta Doğu'da yaşananları yakından takip edebiliyoruz. Ama bu kadar değil tabii ki. Mülteciler ve göçmenler dünyanın bugünkü en büyük sorunlarından bir tanesi. Geçtiğimiz günlerde bir rakam açıklanmıştı. Yaklaşık olarak şu an dünyada 65 milyona yakın mülteciden bahsediliyor. Yani büyük bir devletin nüfusuna sahip olan bir mülteci rakamı söz konusu sevgili dinleyiciler. Peki neden bu insanlar mülteci durumuna düşüyor? Neden bu insanlar göç etmek zorunda kalıyor? Göç deyince kendi yurtlarında yer değiştirmek zorunda kalanlar, kendi ülkelerini terk etmek zorunda kalanlar, sınır ötesi göç hareketleri gündeme geliyor. Evet burada göç olgusuna biraz değinelim dedik. Ardından Türk Kızılayı'nın bu konuda yapmış olduğu çalışmalara değinmeye çalışacağız. Bir insanın yeryüzünde olmazsa olmazı vatanıdır sevgili dinleyiciler. Üzerinde yaşamış olduğu toprak parçası ve bu insanlar doğdukları, büyüdükleri, kültürel anlamda ait oldukları o toprakları niçin terk ederler? Onları buna zorlayan sebep nedir? Bunları irdelemeye çalışacağız. Evet göç olgusu sevgili dinleyiciler yaşam koşullarının değişmesi her alanda olduğu gibi yeni gereksinimlere paralel olarak toplumsal yaşamda da bir takım değişiklikler ortaya çıkartıyor. Bu değişikliklerden birisi göç dedik ve göçü biz iki sınıfa ayırabiliriz. Bir tanesi zorunlu göç, diğeri isteğe bağlı, kişinin isteğine bağlı olan göçtür. Evet burada asıl problem zorunlu göçler. İsteğe bağlı göçler dediğimiz zaman genellikle efendim işte yurt dışına okumaya gidebilir. Yani bir ülkeden bir ülkeye insan eğitim görmek amacıyla gidebilir ya da orada yaşamayı arzu ediyordur. Oradaki yaşam koşulları hoşuna gidiyordur ya da işte farklı sebeplerden dolayı yer değiştirme olabilir. Bu kişinin isteği doğrultusunda olduğu için Gökçen Hanım dolayısıyla burada çok sorun görünmüyor. Ama asıl zorunlu göç dediğimiz bir insanı vatanından yurdundan eden asıl zorunlu göçler ve insanları mülteci durumuna düşüren bu göçler bugün dünyanın pahasına, değil mi? En önemli sorunlarından bir tanesi. Mesela biz Türkiye olarak şu an Akdeniz bizim güney sınır denizimiz. Akdeniz şu an bir ölüm denizi haline geldi. Evet. Afrikalı göçmenlerin her gün dramlarını, trajedilerini şahit oluyoruz, yaşıyoruz, birebir görüyoruz. Efendim işte botlarla kurtarılan ya da Türk sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan ya da işte Yunan, İtalyan gemileri tarafından kurtarılan ya da onların İtalya'ya geçmesini engellemek için yapılan çalışmaların haberlerini duyuyoruz basın yayın organlarında. Peki bu insanları sonunda ölüm olduğu halde bu göçe zorlayan etmen nedir? Yani bir insan eğer ölümü göze alıyorsa demek ki geride bıraktığı ortam da onu ölüme zorlayan bir ortam. Yani ikisinden birini seçiyor. En azından burada diyor ki belki bir kurtuluş ümidi var. Onun için bu yola çıkıyor. Evet. Öbür türlü yerinde kaldığı zaman demek ki onun hayatını tehdit eden farklı etmenler var. Dolayısıyla bunun için işte STK'lar da bugün bu çalışmalara ağırlık veriyorlar. Bu mültecilerin, bu göçmenlerin, bu insanların bu sorunlarını gidermek adına STK'lar, özellikle bizim bu yardım kuruluşlarımız yurt dışındaki bu çalışmalara ağırlık veriyorlar. Dediğimiz gibi bu zorunlu göçe sebep olan etmenler neler? Bu son yıllarda giderek artış gösteriyor. İşte sınır komşumuz Suriye'de yaşanan savaş. Bu zorunlu göçlerin en başında belki de başında gelen etmenlerden bir tanesi. Savaş. Yani bir insanın kendi toprağını, kendi vatanını terk edip işte başka bir ülkeye sığınma ihtiyacı hissettiği durumların başında savaş geliyor. Yani bu savaştan insanlar kaçmak adına mülteci durumuna düşebiliyorlar, göç etmek zorunda kalabiliyorlar. Bir diğeri siyasi. Yani siyasi etmenlerden mesela ne diyebiliriz? Bulunmuş olduğu ülkedeki siyasi çekişmelerden dolayı komşu ülkelere ya da diğer ülkelere göç etmek isteyen insanlar var. Bir dönem hatırlarız işte 80 devrimi sonrası İran'dan onlarca insan diğer ülkelere göç ettiler. O ülkelere mülteci olarak gittiler. Yine Afrika'da, Ruanda gibi birçok ülkeden bu iç karışıklıklar, siyasi karışıklıklardan dolayı göç etmek zorunda kalan insanlar var. Diğer bir etmen bu zorunlu göç içerisinde doğal felaketler. Deprem olabilir, tsunami olabilir, sel felaketleri olabilir. Bunlardan dolayı da insanlar göç etmek durumunda kalıyor. Diğer ülkelere gitmek için legal ya da illegal yolları kullanmaya başlıyorlar. Ve bir diğer en önemli sebeplerden bir tanesi de ekonomik etmenler. Yani o ülkede yaşanan ekonomik sıkıntılar, insanların karınlarını doyuramama ve işte yine Etiyopya'da zannediyorum hatırlarsak o baykuşun ya da işte kartalın ya da önünde iskelet haline gelen o çocuk fotoğrafını yani gözlerimizden silemiyoruz, hafızamızdan silinmedi o görüntü. Dolayısıyla insanlar yani orada ya aç kalarak ölecekler ya da bir şekliyle bu Akdeniz'in sularında ya da işte artık bunun da tacirleri oluştu. O tacirlere bir şekliyle ellerindeki bütün varlıklarını vererek karayoluyla bir şekliyle diğer ülkelere sığınabilmek için farklı yolları deneyebiliyorlar. Evet, özellikle bir hafta 10 gün önce zannediyorum ki yine bu basın yayın organlarında yer almıştı bu gelir durumuyla ilgili. Hani ekonomik nedenlerden dolayı insanlar göç etmek zorunda kalıyorlar demiştik ya. Dünyanın en zengin 8 insanının geliri dünyanın 7 milyarlık nüfusunun yarısı olan en fakir 3,5 milyar insanın mal varlığına ya da gelirine eşitmiş. Yani 8 kişinin, yani bu bir İngiliz yardım kuruluşu bunu açıkladı. Ha ne kadar doğrudur, ne kadar yanlıştır ya da 3 aşağı 5 yukarı ama bu gerçek. Yani dünyada gelir dağılımında gerçekten ciddi anlamda bir dengesizlik söz konusu. Burada baktığımız zaman dünyamız evet bu 7 milyarı da besleyecek, belki 14 milyarı da besleyecek, belki daha fazlasını besleyebilecek kapasiteye sahip. Buradaki asıl sorun
topları gelir dağılımı. Topları doyurabilseydik kimse aç kalmayacaktı.
Kesinlikle aslında. Kesinlikle. Yani şimdi kara kıta diyoruz, kadere kara diyoruz, aslında öyle değil. Yani Afrika kıtası çok gerçekten zengin. Çok zengin. Yeraltı kaynaklarıyla oldukça zengin bir kıta. Ama dünyada açlıktan ölen insanlar da nerede? Afrika'da.
Aslında şöyle bir bilgi de var. Asya'da daha çok açlığın daha fazla olduğu ancak Afrika'da toplu olduğu için Afrika'da açlığın daha fazla olduğu bilgisi
kesinlikle,
var.
Kesinlikle. Mesela bu açlıkla mücadele eden Asya ülkelerinde Myanmar'ı biliyoruz, Bangladeş'i biliyoruz, efendime söyleyeyim Tayvan. Yani gerçekten orada ciddi anlamda açlıkla mücadele eden insanlar var ama işte Afrika'da daha böyle kitlesel halinde olduğu için zannediyorum ki gündeme geliyor. Ha bunun sonu, sorunun altında asıl bu gelir dengesizliği demiştik. Evet. Ve oradaki doğal kaynakların o toprakların sahibi olan insanlar tarafından kullanılamaması.
Ve şöyle bir bilgi de vermek istiyorum. Daha önce şöyle bir şey söylenmişti. Afrika'dan Türkiye'ye okumak için gelen bir öğrenci Türkiye'ye geldiği zaman topraklarının zengin olduğunu öğrenmiş. Evet. Çok ilginçtir. Eğitim yok, bilgilendirme yok. Zaten bir sömürü altındalar. açlıktan zaten düşünemiyorlar. Acaba yani ne yapsak diye düşünemiyorlar.
Farkında değiller.
Tabii o farkındalığı oluşturmak için çeşitli katkılarda sağlanmaya başlandı diye biliyorum. Yani Türk Kızılayı'nın orada meslek liseleri açtığını biliyorum. Tabii bu insanlar açlıktan kurtulup da bir şeyler öğrenebilirse kendilerinin de farkında olacaklardır.
Kesinlikle. Yani burada zaten bir körleşmeye neden oldu.
Tabii.
Bu batılı ülkeler özellikle Uzak Doğu ve Afrika ülkelerinde bu koloni zihniyeti sayesinde oradaki insanların beyinlerinin körleşmesine sebep oldular ki rahat bir şekilde yeraltı ve yerüstü kaynaklarını kullanabilsinler. Yine işte Orta Doğu'daki savaşın sebebi de aslında bu yeraltı zenginliklerinin paylaşılamaması ya da orayı istiyorlar. Bundan dolayı o insanlar mülteci durumuna düşebiliyorlar, göç etmek zorunda ve canlarını tehlikeye atarak başka bir ülkeye sığınmak zorunda kalabiliyorlar. Onun için bu insanların öncelikle gerçekten beyinlerinin açılması, ufuklarının aydınlatılması gerekiyor. Bunu da kim yapacak? STK'lar ve bu yardım kuruluşları yapacak büyük bir ihtimalle. Dediğin gibi durumlarının farkında değiller. Evet. Yani zaten hani bu insanlar beyin göçü de var şu an için. Düşünebilen, görebilen insanları zaten bir şekliyle kendilerine çekmişler. Geride kalan insanları da açlıkla ya da işte bir takım sorunlarla burada kabile savaşlarıydı, şuydu buydu derken savaştırarak konuyu farklı bir boyutta gündeme getirerek bu insanları uyutuyorlar. Resmen ve burada işte STK'lar devreye giriyor. Ciddi anlamda STK'ların sizin de söylediğiniz gibi eğitim çalışmaları bu insanlara öncelikle evet karınlarını doyuracaksınız ama daha sonrası için ne yapılmalı? Yani balık yemeği değil balık tutmayı öğretilmesi tabii, gerekiyor bu insanlara.
Kısa ve uzun vadeli olarak çalışmalar yapılması gerekiyordur ki muhtemelen Türk Kızılayı, TİKA ve çeşitli STK'lar da bunu gerçekleştiriyorlar diye bilgiler ulaşıyor tabii ki.
Evet dilersen biraz istersen Afrika'daki durumu ben biraz bahsettim ama biraz şöyle açalım isterseniz. Çünkü gündeme genelde Afrika geliyor. Yani
evet.
İnsanlık drama deyince Afrika ve Orta Doğu oradan da biz Kızılay'ın çalışmalarını bugün biraz yurt dışı çalışmalarını şöyle toparlamaya çalışalım.
Evet son zamanlarda son yıllarda daha doğrusu Suriye, Irak, Orta Doğu gündeme gelmiş olsa da Afrika hep vardı aslında. Hı hı. Afrika kuraklık ve gıda krizlerini önceden de yaşıyordu. Şöyle bir tarihine baktığımızda 1971 ile 73 yılları arasında Etiyopya'da yaşanan kıtlıkta 1,5 milyon insan ölmüştü. Evet,
1,5 milyon
insan 71-73 yılları arasında hayatını kaybediyor ve 1984'ten bu yana da 50'den fazla kuraklık nedeniyle gıda ve dolayısıyla açlık krizleri yaşanıyor. Yine 92 yılındaki açlık kıtlık nedeniyle 200 bin kişi hayatını kaybediyor. Daha evvel hazırlanan bir raporda da Sudan ve Somali'deki göçmenler için şunlar deniyordu. Bu kamplarda ana ölüm nedenleri arasında yetersiz beslenme, kızamık, ishal, sıtma ve akut solunum enfeksiyonu gösterilmektedir. Kızamık Sudan ve Somali'de en belirgin ölüm nedenidir. Sudan'daki kampın ilk 3 ayında ölümlerin %80'i kızamık ve ishalden oldu. Diğer ölüm nedenleri arasında kolera, tüberküloz, tifo, yüksek ateş, menenjit, hepatit yer alıyor. 1985 yılında Sudan ve Somali'deki kamplarda kolera salgını en büyük ölüm nedeniydi ifadeleri yer alıyor. Evet, bunların sebebi ise kıtlığın, yoksulluğun yol açtığı açlıktı tabii ki. Evet, bu kadar aslında zengin topraklara sahip bir bölgenin açlıkla ve kıtlıkla sınanması tabii ki oradaki sömürülerden kaynaklanıyor. Sizin
evet,
de başta
evet.
bahsettiğiniz gibi. Ve şöyle Somali'de 80'li yılların başlarında kargaşalar çıkıyor. Bu tarihte 10 yıl önce kendi kendine yetecek kadar tahıl üretimi yapılmaktayken, hayvancılık ileri düzeydeyken, yüksek kalitede koyun postu ihracatında bulunurlarken bu ülkenin önemli ihracat yolları kapanıyor. Tabii ne olduysa kuraklık, enflasyon, petrol fiyatlarındaki artış, Etiyopya ile yapılan savaşlar, evet iç savaşlar da vardı.
Ve burada özellikle ülkenin, mesela bir deniz kıyısı olmasına rağmen balıkçılığın bile unutturulduğu.
Evet.
Yani
aynen.
Bilinmediği değil bakın unutturuldu.
Tabii
gündeme geldi değil mi?
Hep muhtaç hale getirildi.
Evet.
Biz 83'e geçelim. 80'den bahsettik bir de 83'e bakalım. 1983 yılında sığır vebası gerekçesiyle hayvancılığı da yine öldürüyorlar.
Bitiriyorlar.
Somali'nin canlı hayvan ihracatına ambargo uygulanıyor. Suudi Arabistan en önemli ithalatçı durumundaydı. O yıllarda en önemli müttefiki Sovyetler Birliği ile bağlarını kopararak Amerika'ya yönelmesi ülkenin sorunlarının artmasına ve işin içinden çıkılmaz hal almasına sebep oluyor ve dolayısıyla da ne oluyor? IMF'ye borçlanmak zorunda kalıyor. IMF'ye borçlar ödenmeyince de bu sefer IMF ülkeyi 91'de başarısız devlet ilan ediyor. İlginçtir. Evet, başarısız devlet. Önce o noktaya getireceksiniz, sonra ondan başarısız sonra bir devlet olarak göstereceksiniz ve Dünya Bankası 1982'de yapısal düzenleme planının kabulünü şart koşarak daha korkunç bir açmazın içine sürüklüyor Somali'yi. Evet, iki sömürü kuruluşu Somali'nin başına basınca ortaya korkunç felaketler zaman içerisinde de çıkıyor zaten. Evet, ellerindeki ürün fazlasını satma derdindeki Amerika tarım tekelleri ürün fazlalıklarını dünyaya çok ucuz fiyatlarla sürdükleri için Somali gibi ülkeler kendi ürününü kendi pazarında satamaz duruma sokuluyor. Tarım ihmal ediliyor, kendi topraklarını ekemiyorlar, ürünleri pazarlayamıyorlar ve felaketler birbirini takip etmeye başlıyor. Evet, kısaca bu şekilde değerlendirelim ama şunu da eklemek istiyorum. Afrika'nın verimli arazileri bir şekilde yerlilerin elinden alınarak Batı'nın tahıl ambarı haline getiriliyor. Batı'nın tahıl ambarı haline geliyor ve Afrikalı kendi topraklarında maalesef ki maraba, ırgat, köle durumuna konuyor. Evet Hatice'nim, yıllar içerisinde gerçekten hani bu farkındalık olayını oluşturamama konusunda artık insanlar hep biraz önce de bahsettiğimiz gibi sadece açlığa odaklanıyorlar. Nasıl karnımızı doyururuz diye düşünüyorlar. Bunun dışında da fazla bir şey yapamıyorlar.
Evet, ve iç savaşlarda zaten kapanıyorlar.
Tabii
evet.
İç savaşlarda bunu körüklüyor.
Dolayısıyla Batı'nın ya da işte bir takım güçlerin zorlamasıyla ya da oyunlarıyla ellerindeki varlıkları kaybetme, unutma, ondan sonra da birbirine kırma noktasına geliyorlar. Ve şu an için dediğimiz gibi yeryüzündeki eşit olmayan bu gelir dağılımından dolayı açlıklar, susuzluklar ve felaketler şu an yaşanmakta. Ve bu mülteciler artık bu 65 milyona yakın mülteciler şu an için öncelikle en temel ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda yardıma muhtaçlar. Gerek bulunmuş oldukları kendi ülkelerinde, gerek diğer ülkelerdeki kamplarda ya da gitmiş oldukları bütün mekanlarda bir takım insani ihtiyaçlarının karşılanması konusunda çalışmalar yapılmaya devam ediliyor. Batılı ya da Birleşmiş Milletler ya da Türkiye'nin gerçekten bu gönül köprüsü kurumlarımız dediğimiz insani yardım çalışmaları yapan kurumlar tarafından karşılanmaya çalışılıyor. Evet, daha sonrası belki bu çözüm aşamasında bu kuruluşlar da o çalışmaları bu sorunların giderilmesi noktasında yoğunlaştıracaklardır. Ama şu an için yapılması gereken bu en temel ihtiyaçların karşılanması. Daha önceki programlarımızda Türk Kızılay'ından yetkilileri stüdyomuzda konuk etmiştik sevgili dinleyiciler. Ve buradan Kızılay'ın bu son 10 yıl içerisinde yapmış olduğu çalışmalarda ciddi anlamda artış var. Ve yardım kalemlerini şu şekilde sıralamıştık biz. Türk Kızılay'ının yapmış olduğu işte afet bölgelerindeki çalışmalar, efendim kan hizmetleri, uluslararası yardımlar, sosyal hizmetler, sağlık hizmetleri, İlk yardım, eğitim ve gençlik, göç ve mülteci hizmetleri ve mineralli su hizmetleri şeklinde sıralamışlardı sevgili dinleyiciler. Türk Kızılay'ın yapmış olduğu çalışmaları ve yurt dışı olarak da en yakında öncelikle şu an için acil olduğu için Suriye, Halep bölgesindeki mülteci durumundaki ve yardıma muhtaç olan insanların ihtiyaçlarını giderme konusunda çalışmaları devam ediyor Türk Kızılay'ın. Ardından tabii ki sadece Suriye'de değil, Türk Kızılay'ın yardım çalışmalarını yapmış olduğu ülkelerden bir tanesi de Yemen. Yani son yıllarda özellikle de 2015 Mart ayından bu yana devam eden çatışmalar, iç karışıklıklar binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu ve on binlerce yaralı var. Bu arada tabii ki çatışmalardan dolayı milyonlarca insan yerlerinden edildi. Yani mülteci durumuna düştüler. Gıdadır, tıbbi malzemedir, akaryakıtın çoğunu dışarıdan ithal eden bir ülke Yemen ve yaşadığı insani kriz yüzünden açlık ve susuzlukla şu an karşı karşıya kaldı ve Yemen'de yaşanan insanlık dramına kayıtsız kalmayan Türk Kızılay'ımız da bölgeye insani yardım malzemesi göndermeye devam ediyor ve halen şu an çatışmalar yine devam ediyor. Yani şu an için Yemen'de durum gerçekten çok ciddi. Bir diğer Türk Kızılay'ının yardım çalışmalarını yoğunlaştırdığı bölge Gazze sevgili dinleyiciler. Gazze'de dibimizde. Evet, Osmanlı'nın yadigarı olan bir toprak buralar ve Gazze'de uzun yıllardır insani yardımda bulunan, kalıcı projelere imza atan Türk Kızılay'ımız 2008 yılından bu yana yardımlarını düzenli aralıklarla Gazze'ye ulaştırmaya devam ediyor. Gazze'nin temel insani ihtiyaçlarını gideren Türk Kızılay'ı bölgede su şebekesinin yenilenmesi, çünkü o atılan bombalar sonrası sürekli binalar yıkılıyor, hastaneler yıkılıyor, okullar yıkılıyor, su şebekesi tahrip oluyor, elektrik şebekesi tahrip oluyor. Dolayısıyla oradaki Gazze'de yaşayan milyonun üzerindeki insanların temel ihtiyaçları karşılanamaz hale geliyor. Bunun için işte Türk Kızılay'ı bölgede su şebekesinin yenilenmesi, tarımsal üretimin canlandırılması, bu da önemli çünkü yani bu insanlar ihtiyaçlarını nasıl giderecekler? Yani orada bir açık hava hapishanesi var. Hı hı. Dolayısıyla o insanlar, evet, dışarıdan yardım geliyor ama yeterli mi? Değil tabii ki. Orada yine hayvancılık, tarım devam ediyor. O konuda onların işte keçidir, efendim işte zeytindir, bir takım tarımsal faaliyetlerin devam etmesi için yardıma ihtiyaçları var. Bu konuda Türk Kızılay'ı Gazze'li kardeşlerimizin yardımına koşuyor. Yine tarımsal üretimin canlandırılması gibi birçok projeyi de hayata geçirmiş durumda. Ancak belirli aralıklarla saldırılara maruz kalan Gazze'nin ihtiyaçlarının giderilmesi için tabii ki siz sevgili dostlarımızın, dinleyicilerimizin her daim ihtiyacı var. Çünkü veren elle alan eli buluşturuyor bizim bu gönül köprüsü kurumlarımız. Onun için Kızılay'ın bu konuda ciddi anlamda desteğinize ihtiyacı var sevgili dinleyiciler. Çünkü bir dernek ya da bir kurum bir yere bağışta bulunuyorsa, yani bunu hani genelde gönüllülerden, yani ben yardım yapacağım, benim de bir karınca kararınca katkım olsun diyen insanların yardımlarıyla bunu yapabiliyor. Onun için biz her daim vurgulamaya çalışacağız bu yardım konusunu sevgili dinleyiciler. Evet, süremiz ilerliyor. Hemen bir konuyu daha ben Türk Kızılay'ın çalışma yaptığı bir ülkeyi daha dinleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Irak. Yine Türkiye'nin, evet, sınır komşusu. 2014 yılında Irak'ta başlayan iç karışıklıkların ardından Türk Kızılay'ı bölgeye yönelik insani yardım çalışmalarına başladı. Gerçi öncesinde de yine Irak karışıktı. Ama özellikle 2014 sonrası ciddi kriz yaşanmaya başladı. Ve bugüne kadar her gruptan diyorum bakın. Çünkü Irak da kozmopolit bir ülke. Yani burada her gruptan, dinden insan var. Burada her gruptan binlerce Iraklının barınmasına, beslenmesine, işte hijyendir, giyim malzemesi gibi temel ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor Türk Kızılay'ı ve Irak'taki yardım çalışmalarına da devam ediyor. Musul'a, Halep'e, Suriye'ye, dünyanın hangi bölgesinde bir uzanacak el bekleyen insan varsa o bölgede yardım yapmaya devam ediyor Türk Kızılay'ı.
Evet, aslında yardım yaparken din, dil, ırk çok da fark etmese gerek. Kesinlikle. Karşımızdakinin insan olması yeterli diye düşünüyorum ki dinleyicilerimiz de öyle düşünüyorlardır diye düşünüyorum. En azından istiyoruz, bunun böyle olmasını istiyoruz. Dünyada bizim yardımımıza ihtiyacı olan çok fazla insan var. Gerçekten çok fazla insan var. Artık savaşların olduğu, savaşa doğru gidilen bir dönemdeyiz. Ve bu dönemde insanlık adına yapabileceğimiz en güzel
çalışmadır. Diyebiliriz. Evet. Kesinlikle. Evet, bu konuda yani Türk Kızılay'ı dedik, yine TİKA'dır. Türkiye'nin bu yardım kuruluşlarının çalışmaları devam ediyor zannediyorum. Biraz önce Türk Kızılay'ının Yemen'deki, Gazze'deki, Irak'taki çalışmaları dedik. Zannediyorum Afrika'da da ciddi çalışmaları var, değil mi?
Kızılay'ın, evet, Afrika'da oldukça fazla çalışması var ama zamanımız az kaldığından dolayı çok fazla aktaramayacağız. Afrika gerçekten bizi ilgilendiriyor, Diyanet'i ilgilendiriyor. Kızılay'ı ilgilendiriyor, TİKA'yı ilgilendiriyor, bütün STK'ları ilgilendiriyor. En önemlisi bizleri ilgilendiriyor. İnsanlar bizleri ilgilendiriyor. Bu yüzden veren el olmayı dinleyicilerimize biz tavsiye ediyoruz. Biz buradan istiyoruz kendilerinden ve mazlumların yardımına koşmak durumundayız diyeceğim.
Evet, biz birkaç programdır Türk Kızılayı'nın çalışmalarından bahsettik. Dinleyicilerimizle paylaşmaya çalıştık. Son olarak noktayı ben şöyle koyabilirim. Türk Kızılayı'na nasıl destekte bulunabilirler? Bankalardaki hesap numaraları, efendim internet sitesi, Türk Kızılayı'nın internet sitesi var. Buradan girerek bütün çalışmalarına tanık olabilirsiniz. Kredi kartı üzerinden bağışlarınızı yapabilirsiniz. Yine 168 Türk Kızılayı ücretsiz danışma hattı var. PTT aracılığıyla Kızılay'a yardımlarınızı bekleyebilirsiniz. Yurt içi, yurt dışı bu çalışmalara destekte bulunabilirsiniz diyelim mi biz? Noktayı evet. Bu şekilde koyalım isterseniz.
Evet, bu şekilde koyalım. 2005 yılında Batılılarca dünyanın en iyi şairi ödülüne layık bir Afrikalı çocuğun dizeleriyle programımıza son verelim isterseniz. Çocuk diyor ki, doğduğumda siyahtım, büyürken siyahtım, korkunca siyahtım, hastayken siyahtım. Öldüğümde hala siyahım diyor ve sen beyaz çocuk, doğduğunda pembesin, büyürken beyazsın, üşüdüğünde mor, korktuğunda sarı, öldüğünde de grisin. Şimdi sen bana renkli mi diyorsun diyor. Evet, gerçekten çok hoş sözler, bir siyahi çocuktan, çocuğun yüreğinden dökülmüş sözler. Evet.
Bu haftalık bu kadar sevgili dinleyiciler. Bu renkli dünyamızın bu renkleri solmasın diyorum ben. Solmasın. Ve iyiler ve iyilikler her daim kazansın inşallah. Önümüzdeki programda tekrar buluşuncaya kadar hoşça kalın.
Allah'a ısmarladık.
Köprüsü kurumlarımız. Hazırlayan ve sunan Gökçen Dursun ve Hatice Uysal.